Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi'ki Hordat 1402, Hicri Gamil Üstilkade 1444 ve Miladi Takvimli 23 Mayıs 2023 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Düzenli Hayat, Ankara siyasetinin İbraniler ve Araplar arasındaki işleyişi ve Nehcül Belaga öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi anayasanın 176. maddesinin uygulamasında Ali Ekber Ahmedyan'ı Yüksek Milli Güvenlik Konseyi'ndeki temsilci olarak atadı. İslam İnkılabı rehberi Ali Şemhani'ye nizamı maslahatını... Avrupa Birliği İran'a yönelik yeni yaptırımlar uyguladı. Ve CHP milletvekili Türkiye hükümetini Suriye uyrukları orduda istihdam etmekle suçladı. Şimdi haberler. İslam İnkılabı rehberi anayasanın 166. maddesinin uygulanmasında Ali Ekber Ahmedyan'ı Yüksek Milli Güvenlik Konseyi'ndeki temsilci olarak atadı. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ayetullah Hamenei'nin bu kararnamesinde şu ifadeler yer aldı. Ali Ekber Ahmedyan'ın Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteriyası Başkanlığı atanmasına ilişkin olarak anayasanın 176. maddesine dayanarak bu kişiyi Milli Güvenlik Yüksek Konsey Liderliğin temsilcisi olarak atıyorum. İslam İnkılabı rehberi ayrıca Ali Şemhani'yi bu kurumdaki kaç yıllık sorumlu ve ısrarlı çabalarından dolayı takdir etti. İslam İnkılabı rehberi bir kararname ile Ali Şemhani'yi nizamın maslahatını belirleme konsey üyeliğine ve liderliğin siyasi danışmanı olarak atadılar. İslam İnkılabı rehberinin kararnamesinde şu ifadeler yer aldı. Ali Şemhani, İslam İnkılabı Rehberi'nin siyasi danışmanı ve Nizam-ı Maslahat'ını belirleme konseyi üyeliğine atıyorum. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Yüksek Milli Güvenlik Konseyi'nin 10 yıllık sekreterliğini yapan Ali Şemhani'ye teşekkür ederek Ali Ekber Ahmedyan'ı bu kurumun yeni sekreteri olarak atadı. Tahran İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi Başkanı İmam Hümeyni'nin vefatının 34. yıl dönümü merasiminde İslam İnkılabı rehberinin hazır bulunup konuşma yapacağını duyurdu. Hucetul İslam Seyyid Muhsin Mahmudi korona ile geçen birkaç yılın ardından bu yılın çok özel ve önemli bir fırsat olduğunu ve Allah'ın izniyle bu merasimde ülkenin dört bir yanından insanların varlığına şahit olacaklarını beyan ederek şunları kaydetti. Dikkatlerin çoğu imamın türbesindeki 14 hordatta İslam İnkılabı rehberinin huzurunda ve konuşmasıyla gerçekleştirecek merasime odaklanıyor. Hicri Şemsi takvimli 14 Hordat 1402 İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin vefat yıl dönümüdür. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Tahran ile Jakarta arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin seviyesini önemli ancak kabul edilemez olarak değerlendirdi ve gelişmesine vurgu yaparak şunları kaydetti. Komşu ülkelerle işbirliği İran'ın 13. hükümetinin komşuluk politikasının bir parçasıdır. Pazartesi akşamı Endonezya'ya 3 günlük bir ziyaret için Tahran'dan ayrılmadan önce Tahran'daki Mehrabat Uluslararası Havalimanı'nda gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i şunları kaydetti. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin düzeyi önemlidir ancak daha da geliştirilmelidir. Kültürel ve manevi bağın İran ve Endonezya'yı birbirine yaklaştırdığını belirten Cumhurbaşkanı Reis'i şu açıklamalarda bulundu. Endonezya ziyareti sırasında ekonomik, ticari, kültürel, gümrük ve sağlık alanlarında mutabakat zaptı imzalanacak. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı şunları kaydetti. Tahran ile Jakarta bölgesel ve uluslararası konularda ortak görüşe sahip. Tek taraflılığa karşı olan ve bölgede sürdürülebilir barıştan yana olan iki ülkenin de bu ortak görüşleri onları birbirlerine daha da yakınlaştırıyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Endonezya ziyaretini ikili ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendirdi. Hüseyin Emir Abdullahyan, Endonezya medyası Jakarta Post'a yazdığı özel bir notta şunlara değindi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Jakarta ziyareti, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde bir dönüm noktası olmanın yanı sıra, iki büyük ulus arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfanın da başlangıcıdır. Emir Abdullahyan ayrıca şunları kaydetti. İran ve Endonezya'nın Batı Asya ve Doğu Asya'nın iki bölgesindeki konumu, kültürel ve medeniyetsel ortaklıkları, çeşitli alanlarda büyük işbirliği potansiyelleri ve uluslararası düzenin yeni gereksinimleri, iki ülke arasında karşılıklı saygı ve anlayışa dayalı yeni bir ilişki dönemi açmayı vaat ediyor. İran ve Endonezya arasındaki diplomatik ilişkiler 80. yılına girerken iki büyük ülke arasındaki ilişkiler tarihin derinliklerine uzanıyor. Yüzyıllar önce iki ülke insanları İslam vasıtasıyla birbirleriyle derin bağlar kurabilmişlerdi. Tümgeneral Hüseyin Selami, Seravandayi sınır muhafızlarının şehit edilmesi münasebetiyle mesaj yayınladı. Hüseyin Selami, Seravanda Yiğit sınır muhafızlarının şehit edilmesi münasebetiyle yayınladığı mesajında şunlara değindi. Kiralık terör örgütleri ve Büyük İran milletinin düşmanları son olayın mazlum şehitlerinin temiz kanlarının intikamının bu cinayetin faillerinden alınacağını bilmelidirler. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun genel komutanı ülkenin güneydoğusundaki sınır muhafızlarının şehit edilmesinden dolayı İran Polis Teşkilatı Komutanı Tuğgeneral Ahmet Rıza Radan'a başsağlığı ve tebrik mesajı gönderdi. Tümgeneral Selami'nin mesajında şu ifadeler yer aldı. Kiralık terör örgütleri ve Büyük İran milletinin düşmanları bilsinler ki son olayın mazlum şehitlerinin temiz kanlarının intikamı bu cinayetin faillerinden alınacaktır. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran sınır muhafızlarının şehadetine dair neden insan hakları ve terörle mücadele savunucularından ve Tahran'daki Avrupalı büyükelçilerin birlik mesajlarından bir haber yok diye sordu. Nasır Kenani, dün Twitter'da vatanın 5 genç şehidinin semavi ruhlarına, halk güvenliğinin fedailerine ve vatan sınırlarının savunucularına saygı duyarak şunları yazdı. İran uzun yıllardır komutanlarının ve askerlerinin fedakarlığıyla, terör ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ediyor. Pazartesi günü şehir sınır muhafızlarının Pak Naaşı, İran'ın güneydoğusunda Sistan ve Beluçistan ilinin merkezinde sınır muhafız komutanı, polis teşkilatı genel komutan yardımcısı ve Şii ve Ehli Sünnet alimlerinin katılımıyla halkın ellerinde teşhir edildi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın kadın ve aile işlerinden sorumlu yardımcısı yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti özellikle de 13. hükümet başta ekonomik ilişkiler olmak üzere çeşitli alanlarda kadınların ve kız çocuklarının durumunu iyileştirmek için her zaman adım atmıştır ifadelerini kullandı. İran'ın ev sahipliğinde düzenlenen Hint Okyanusu Ülkeleri Birliği Kadınların Ekonomik Güçlendirilmesi Çalışma Grubu'nun dün 7. toplantısında NCA Hazali şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti hükümeti kadınların ilerlemesine yönelik ortak irade doğrultusunda ve İslam'ın özel vurgusunu göz önünde bulundurarak ülkenin anayasası ve daha yüksek belgeleri kadınların ve kız çocuklarının statüsünü iyileştirmek için kadınların insanlık onurunu korumaya çalışmıştır. İran İslam Cumhuriyeti'nde gösterilen bazı çabalara ve ülkenin kadınların ilerlemesini gerçekleştirme ve onları güçlendirme konusundaki olağanüstü başarılarına değinen Hazali şunları söyledi. Bu çabalar İran ulusuna karşı tek taraflı olarak uygulanan haksız, yasa dışı ve insanlık dışı yaptırımlara rağmen zorlukları ortadan kaldırmaya ve kadınların güçlendirilmesine yönelik fırsatları memnuniyetle karşılamaya yönelik ciddi bir karara işaret ediyor. Avrupa Birliği bir kez daha İran İslam Cumhuriyeti'ndeki insan hakları ihlalleri iddiasını yineleyerek 5 İranlı kişi ve 2 kurumu yaptırım listesine ekledi. Avrupa Konseyi'nin internet sitesi Avrupa Birliği'nin insan hakları ihlalleri olarak adlandırdığı olaylara katıldıkları iddiasıyla 5 İranlı kişi ve 2 kuruluşa yönelik 8. yaptırım paketini uyguladığını duyurdu. Ayrıca Öğrenci Seferberliği Teşkilatı BESİÇ ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun İşbirliği Vakfı Avrupa Birliği tarafından yeni yaptırımlara tabi tutulmuştur. Avrupa Birliği, İran'ın iç işlerine ilişkin müdahaleci açıklamalarda bulunarak protestoculara yönelik idam cezalarının verilmesinin ve infazının durdurulması ve verilen idam cezalarının iade edilmesi ve tutuklananlar için yasal süreçten geçilmesi olasılığının değerlendirilmesi çağrısında bulundu. 24. Uluslararası Tıp Diş ve Laboratuvar Ekipmanları Fuarı 27 ile 30 Mayıs tarihlerinde İran sağlık endüstrisinin en kapsamlı fuarı olan Tahran Uluslararası Fuarı'nın daimi yerinde gerçekleştirilecek. 24. İran Uluslararası Tıp Diş ve Laboratuvar Ekipmanları Fuarı'nda 500'den fazla şirket yer alıyor. Bunlardan 390 yerli firma ve 110 yabancı firma Çin, Rusya, Türkiye, İtalya, Almanya, İsviçre, Danimarka, Güney Kore, Hindistan, Avustralya, Japonya ve Pakistan ve Tayvan'dan. Bu yılki fuarda yerli firmaların varlığı bir önceki yıla göre %30, yabancı firmaların varlığı ise %60 arttı. Bu da İran'ın bu bölgesindeki tıp ve ilgili endüstrilerin önemini ve yüksek durumunu gösteriyor. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkiye evi binası saldırıya uğradı. Anadolu Ajansı'nın verdiği haberde edinilen bilgiye göre saat 3.14'te kimliği bilinmeyen bir kişi elinde demir leveyle binanın alt katındaki bazı camları kırdı. New York polisi ile temasa geçildiği, Türk evinin etrafına güvenlik şeridi çeken New York polisi olaya ilişkin soruşturma başlattı. Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür sabaha karşı Türk evine yönelik saldırıda sadece hasar meydana geldiğini, yaralanan olmadığını bildirdi. Başkonsolos Özgür, olayın yerel saatle 3.14'te gerçekleştirdiğini, kimliği bilinmeyen bir kişinin Türk evinin 46. sokak üzerinde bulunan cephesine yaklaşarak elinde bulunan bir demir levye ile Türk evinin konsolosluk giriş kapıları ve camlarına vurma suretiyle zarar verdiğini kaydetti. CHP milletvekili Türkiye hükümetini Suriye uyrukluları orduda istihdam etmekle suçladı. Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yaklaşmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda 3. aday olan Sinan Oğan'ın desteğini Cumhur İttifakı'ndan yana açıklamasının ardından muhalefetin altılı koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şansının azalması nedeniyle iktidar partisi AKP'ye yönelik suçlamalar da artıyor. Taslim Haber Ajansı'nın raporuna göre seçimleri kazanmaları halinde Suriyeli mültecileri Türkiye'den derhal sınır dışı etme sözü veren muhalefet, şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidar partisinin adayına yönelik yeni suçlamalarda bulunuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Suriyeli göçmenlerin varlığına işaretle, Türk kuvvetleri arasında astsubay ve subay olmak üzere farklı askeri rütbelere sahip Suriyelilerin görev yaptığını gündeme getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ın açıklamalarının ardından yaptığı paylaşımında kimin bu güzel vatandan, kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli dedi. Politik Yol sitesinde çıkan habere göre Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turda aday olan Sinan Oğan'ın Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, kimin bu güzel vatandan, kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli. Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur. Artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum dedi. Nablus'un Bita yerleşim bölgesinde dün Siyonist yerleşimcilerin aracına ateş açılması sonucu 2 Siyonist yaralandı. Başta Batı Şeria olmak üzere işgal altındaki topraklarda bugünlerde şartların çok özel olması ve Filistinli savaşçıların Siyonistlerin sayısız suçlarına her türlü çare bulmaları gaspçı Siyonistler için özel şartlar yaratmış bulunuyor. İran'ın verdiği habere göre Siyonistlere yönelik bu saldırıyı direniş gruplarından Fetch taburları üstlendi. Ve son haberimiz. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ülkenin doğusundaki El Gatif kenti sakini 3 Şii gencin ülkenin ulusal güvenliği karşıtı girişimlerde bulunma bahanesiyle idam edildiğini belirtti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Katif'le bu 3 gencin suçlaması, bu ülke dışındaki bir kışlada silah ve bomba yapmak üzere eğitildikleri ve Suudi Arabistan karşıtı örgütlerden birine mensup gruptan oldukları belirtildi. Söz konusu rapora göre bu 3 kişi 2013 yılında tutuklandı ve son 10 yıldır demir parmaklıklar ardında bulunmaktaydı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi ve Şeyh Süleyman'ın stratejisinin hayata geçmesi etrafında. Suriye'nin Arap Birliği'ne yeniden alınması Amerika başta olmak üzere bazı batılı ülkeler ve işgal rejimini derinden endişelendirmiştir. Suriye 2011 yılında patlak veren krizi, çatışmalar ve bazı Arap ülkelerinin müdahalesi yüzünden Arap Birliği'nden çıkarıldıktan sonra
son günlerde yeniden Arap Birliği'ne döndü ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Cidde'de düzenlenen Arap Birliği Liderler Zirvesi'ne katılarak burada bir konuşma yaptı. Suriye'nin Arap Birliği'ne yeniden dönmesi üzerinde farklı özellikler ve faktörler bulunmaktadır. Özellikle de Suriye halkı ve hükümetin gösterdiği direniş ve mücadele bunda çok etkili oldu. Kuşkusuz şehit General Kasım Süleymani gibi komutanların da savaş ve çatışma cephelerindeki mücadelesinin sonucu günümüzde Suriye'nin Arap Birliği'ne yeniden girmesi gibi hususlarda görülmekte. Hatta Siyonist rejim medyası şehit General Kasım Süleymani'nin bu bağlamdaki rolünü itiraf etmek zorunda bile kalmıştır. Son günlerde açık şekilde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın mücadeleyi kazandığını itiraf eden Siyonist medya ve Siyonist uzmanlar, Kudüs Gücü eski komutanı Kor General Kasım Süleymani gibi direniş komutanlarının bu zaferdeki rolüne dikkat çekiyor. Nitekim Siyonist uzmanlardan Moti Kilar, Amerika'nın bölgedeki çalışmalarının sona erdiğinden bahsederken, Siyonist bir analiz Beşar Esad'ın Cidde'deki varlığını İran'ın bu toplantıdaki varlığı olarak nitelendirdi. Siyonist oryantalist Moti Kilar, Siyonist rejime ait Kanal 7'ye verdiği bir söyleşide, bölgede son dönemde yaşanan bazı olayları, özellikle de Hizbullah'ın Güney Lübnan'daki tatbikatını inceleyerek, bu tatbikatın Gazze'deki son savaşla doğrudan ilgili olduğunu ve sadece İsrail'e değil Amerikalılara da bir mesajı olduğunu söyledi. Bu önde gelen Siyonist uzman, Suriye'nin Arap Ligi'ne dönmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve şunları söyledi. Şahit olduğumuz Arap dünyasının İran'ın gücüne teslim olmasıydı. Bundan önce Suudi Arabistan, İran'la ilişkilerini yeniden başlatmıştı. İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nde nüfus sahibi ve bu ülkeyle barışçıl ilişkileri vardır. Batı Asya, İsrail'in zayıf olduğunu fiilen anladığı için bu mesele pratikte açıkça kanıtlanmış ve kabineye karşı kitlesel gösterilerde ve yargı reformlarına karşı protestolarda kendini göstermiştir. Siyonist uzmana göre Arap ülkeleri İran, Rusya ve Çin gibi ülkelere katılmanın kendileri için daha iyi olduğu sonucuna vardılar. Bunu yaparak Amerika ve Batı'nın Ukrayna'da Rusya'ya cevap vermekte bile sorun yaşadığı ve Çin'e karşı harekete geçebildiği halde Amerika ve Batı'nın önünde bilgiye değer veren bir koalisyon oluşturduğumuzu duyurdular. Ve daha da önemlisi, İran'ın artan nüfuzuna ve İsrail'i tehdit eden bir bölgesel güç haline gelmesine karşı hiçbir şey yapmıyor. Siyonist rejimin Kanal 7'sine yaptığı açıklamanın sonunda şunları söyledi. Bugünün dünyası iki kutuplu. Her kutbun kendi planları, anlaşmaları ve hedefleri var. Ama bu arada kimse Amerika'yı sorumlu tutmuyor. Çünkü asıl oyuncular diğer taraflardır. İsrail'den zamanın analistlerinden Yoni bin Menachem, pazar akşamı web sitesinde yayınlanan bir nota, Beşar Esad'ın Cidde'deki Arap Birliği zirvesindeki varlığını İran'ın varlığı olarak değerlendirdi. Beşar Esad'ın hayatta kalmasının İsrail'in çıkarlarını tehlikeye attığını, çünkü Suriye'nin İran'ın çıkarlarının bir simgesi olduğunu kabul etti. Nükleer gücün eşiğinde bir güç olarak görülen İran, destek şemsiyesini tüm direniş eksenine yaymıştır. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Ukrayna Savaşı ve Avrupa'nın artan askeri harcamaları etrafında. Ukrayna Savaşı, batılı ülkeler, özellikle Avrupalı ülkelerin askeri masrafların artmasına yol açmıştır. Bu rakamların soğuk savaş sonrasında rekor seviye ulaştığı ifade ediliyor. Polonya, Hollanda ve İsveç son 10 yılda silahlı kuvvetlerine en çok yatırım yapan ülkeler arasında yer alıyor. Sadece Ukrayna'da askeri harcamalar ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının üçte biri olan yılda 44 milyar dolara yükseldi. Buna Batı bloğu tarafından Ukrayna'ya sağlanan 10 milyonlarca dolarlık askeri yardım ve silahlara ek olarak dikkat çekmektedir. Değerlendirmeler Rusya'nın askeri harcamalarını ve silahlı kuvvetlerini yaptığı yatırımı da %9,2 oranında artırdığını gösteriyor. Ancak savaş halindeki iki ülkeyi hariç tutsak bile Avrupa'daki askeri maliyetler önemli ölçüde arttı. Avrupa ülkeleri geçen yıl silahlı kuvvetlerine toplam yaklaşık 480 milyar dolar yatırım yaptı. Bu Avrupa ülkelerindeki askeri harcamaların son 10 yılda yalnızca 1/3 oranında artması gerçeğine rağmen gerçekleşti. Askeri uzman Nantian bu konuda şöyle diyor. Ukrayna'daki savaş Avrupa ülkelerini askeri harcamalarında benzeri görülmemiş bir artışı düşünmeye sevk etti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Avrupa'nın en önemli ülkesi ve Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin askeri ve güvenlik yaklaşımında köklü bir değişiklik meydana geldi. Aslında Ukrayna'daki savaş hızlandırıcı bir faktör oldu. Avrupa'da militarizm alanında önemli gelişmelere yol açtı. Almanya örneğinde bu ülkenin eski Başbakanı Angela Merkel hükümeti birçok söz vermesine rağmen bu ülke militarizme doğru gitti. Halbuki daha önce NATO üyesi olarak Alman GSYİH'nin %2'sini askeri işleri ayırma alanındaki taahhüdünü yerine getirmeyi reddetmişti. Bu özellikle eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Berlin ile Washington arasındaki en büyük ihtilaflardan biri haline gelmişti. Hatta Trump Almanya'yı cezalandırmak için ülkede konuşlanmış önemli sayıda Amerikan kuvvetlerinin geri çekilmesi emrini vermişti. Joe Biden'ın başkanlığı sırasında transatlantik yakınsamayı canlandırma yaklaşımına göre Berlin hükümeti bu konuda daha fazla esneklik gösterdi ve askeri bütçeyi artırdı. Ancak Ukrayna Savaşı, Alman askeri harcamalarının tartışılmasını hızlandıran bir faktör oldu. Berlin açısından bu saldırı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bile Avrupa kıtasında klasik bir savaş çıkma olasılığının çok düşük olduğu düşüncesinin aksine siyasi ve askeri gelişmelerin bunu imkansız hale getirmediğini göstermektedir. Bu nedenle özellikle Rusya'dan gelen mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı askeri hazırlığını artırmak için Berlin 100 milyar avroluk bir bütçe ayırarak askeri kabiliyetinde bir atılım yaptı. İlginç olan husus bu miktarın NATO'nun belirlediği standardı bile aşmış olmasıdır. Bu adım Washington tarafından memnuniyetle karşılandı. Özellikle Alman hükümeti eşi benzeri görülmemiş bir dönüşle Amerika'dan önemli sayıda 5. nesil F-35 savaş uçağı satın almak bile istedi. Alman Sol Partisi'nin Meclis Grup Başkanı Dietmar Barsch, hükümetin Alman ordusunu yeniden silahlandırmak için 100 milyar avro ayırma planı çılgınca olarak nitelendirdi ve bu eylemin sosyal yardımlarda azalmaya yol açabileceğini kaydetti. Ukrayna'ya kendisi milyarlarca dolar yardımda bulunan Amerika, NATO'nun lideri olarak siyasi, ekonomik ve güvenlik çıkarları doğrultusunda Avrupalı ortaklarını Ukrayna'ya daha fazla silah göndermeye teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda Ukrayna'daki istikrarsızlık ve güvensizlik ateşini de körüklüyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 2 Hordat 1402, Hicri Kamber'e 3 Zilkade 1444 ve miladi 23 Mayıs 2023 Salı. ...32 yıl önce bugün Hicri Şems'i 2 Hordat 1370'te Dünya Müslümanları Irak'ın Bağızçı rejiminin ülkede bulunan Ehl-i Beyt imamlarının Pak türbelerine küstahça yaptıkları saldırılara itiraz etmek amacıyla geniş protesto gösterilerine katıldılar. Irak'ın Müslüman halkı Bağızçı rejiminin işlediği cinayetlerinden usanmaları ve geniş kıyama katılmalarının ardından Irak'ın devrik diktatörü Saddam Hüseyin'in emriyle acımasızca katledildiler ve mukaddes mekanlara küstahça saldırılar düzenlendi. Bağızçı rejimine bu girişimi Müslümanlar özellikle dünya Şiilerinin nefret duygularını kabarttı ve itiraz amaçlı yoğun gösterilerde bu girişimi sert bir dille kınadılar. Bu küstahça hakaret girişimi Irak halkının zaferine az bir şey kaldı bir dönemde vuku buldu. Bu dönemde Amerika ve müttefikleri Saddam'ın yardımına koştular ve halkı katletmek ve bastırmak için Bağızçı rejime çeşitli yardımlar yaptılar. Halkı masum imanların Pak türbelerine sığınmaları ardından bu Pak türbeler Saddam tarafından saldırıya maruz kaldı. Saddam rejiminin düşmesi ardından Saddam tarafından şehit edilen Irak halkının bulunduğu toplu mezarlar keşfedildi ve böylece Saddam'ın işlediği sayısız cinayetlere açığa vuruldu. ...26 yıl önce bugün Hicri Şems'i 2 Hordat 1376'da İran'da modern botanikin kurucusu Profesör Doktor Ahmet Parsa vefat etti. Ahmet Parsa, Tahran Üniversitesi'ndeki ilk botanik profesörü ve İran floransını bitkilerini de bilimsel olarak araştıran ilk İranlıydı. 20 Tir 1286'da Tefreş'te dünyaya gelen Parsa, ilk ve orta öğrenimini Tahran'da tamamladı. Ardından Fransa'da Rennes Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. Ahmet Parsa botanik alanında doktorasını Fransa'dan aldıktan sonra İran'a geri döndü. Parsa'nın en önemli eseri İran Doğa Bilimleri Müzesi'nin kurulmasıdır ve en öne çıkan eseri Hicri Şems'i 1321-1329 yılları arasında Fransızca'da yayınlanan idi. Parsa ömrünün sonlarında İran'ın bitki florasını gözden geçirdi ve ardından öğrencilerinden biri olan Zeynul Abidin Maliki'nin yardımıyla 11 cilt halinde yayınlanması beklenen yeni bir versiyonunu hazırlayıp tercüme etti. ...12 yıl önce bugün Hicri Şems'i 2 Hordat 1390'da İranlı ünlü futbolcu ve teknik direktör Nasır Hecazi hayatını kaybetti. ...128 yıl önce bugün Hicri Kamer'e 3 Zilkade 1316'da ünlü Müslüman alim ve fakih Ayetullah Seyyid Muhammed Feşariki İsfahani vefat etti. Hicri Kamer'e 1253'te İsfahan kentinin yakınındaki bir köyde dünyaya gelen Ayetullah Muhammed Feşariki İsfahani 6 yaşındayken Kur'an-ı Kerim ve diğer dini eserleri öğrendi. ...11 yaşında büyük kardeşiyle Kerbela ardından Necef Eşref'e giden Ayetullah Seyyid Muhammed Feşariki, İsfahan'ı bu kentlerdeki önde gelen alimlerin katkılarıyla ilim ve faziletin en doruk noktalarına ulaşmayı başardı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Korku tuzağına düşmeyelim.
Star.
CHP'den 15 vekil koparan küçük ortaktan Kılıçdaroğlu itirafı. Kazanamayacağını biliyorduk.
Ve sabah.
Güçlü irade ile terör bitme noktasında.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Ali Verçi'nin 21 Mayıs tarihli Karar gazetesinde kredi sebep enflasyon sonuçtur başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN International'a verdiği röportajda faiz oranları ve enflasyonun pozitif yönde ilişkili olduğuna dair bir tezim var. Faizler ne kadar düşerse enflasyon o kadar düşer. Attığımız adımların sonuçlarını gördük demiş. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bu tezi acaba doğru mudur? Elde edilen sonuçlar gerçekten Cumhurbaşkanı'nı haklı çıkarıyor mu? Cevapları eski iddia olan faiz sebep enflasyon sonuçtur önermesiyle birlikte irdeleyelim diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bir kredi işlemi borç olarak alınan para, tarımsal ürün veya eşyanın bir fazlalıkla birlikte yani faizle birlikte geri ödenmesi veya iade edilmesiyle tamamlanmış olur. Her kredi işlemi faizli olmak zorunda değil fakat faizli her işlem bir kredi sözleşmesidir. Bir bakıma fazlalık olarak faiz kredi sözleşmelerinin mütemmim bir cüzüdür. Her bakımdan fazlalık ancak ve yalnız kredili işlemlerde mümkün olabilmektedir. Etkileşim bakımından faiz ve kredi arasındaki ilişki ters orantılıdır. Faiz ve enflasyonun dengede olduğu bir konjonktürde anlamlı oranlarda faiz oranları artırılırsa kredi hacmi düşer, faiz oranları düşürülürse kredi hacmi artar. Bu ters orantılı olgu bilindiği için kamu iktisadi faaliyetleri canlandırmak için faiz oranlarını düşürür. Böylece düşen faiz oranları sayesinde önce krediler ardından da tüketim ve yatırım harcamaları artar. Yüksek oranlarda artan tüketim ve yatırım harcamaları da önce büyümeyi sağlar, biraz gecikmeli de olsa enflasyonu artırır. Kredi ve enflasyon arasındaki etkileşim ilişkisi doğru orantılıdır. Faiz ve enflasyonun dengede olduğu bir toplu durumda dengeyi bozacak miktarda krediler artarsa enflasyon yükselir, krediler azalırsa enflasyon düşer. Kamu otoriteleri ve ekonomi yönetimleri kredi ve enflasyon arasındaki bu kuvvetli etkileşimi bildikleri için enflasyonun yükseldiği dönemlerde enflasyonu düşürmek için faizleri yükseltirler ve daha da yükseltebileceklerine dair piyasaları sözlü yönlendirmelerle tehdit ederler. Böylece toplam talebin düşeceğini ima ederek kredi vermeyi, almayı zorlaştırırlar. Kredilere ulaşma imkanının kısıtlanması, tüketim ve yatırım harcamalarını azalır ve sonuçta enflasyonun artış hızı yavaşlar.
Mehmet Kara, 21 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde milletin iradesine saygısızlık başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi yapıldı. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçmek için sandığa tekrar gidilecek.
Yurt dışındaki oy kullanma işlemi başladı. Seçim sonrasında yaşananların özeti millete, onun iradesine ve demokrasiye saygısızlık olarak değerlendirmek mümkün. Buna da bir oy hırsızlığı eklenebilir. Daha seçim gecesi Yüksek Seçim Kurulu'nun yasakları kaldırmasından itibaren %60'larda başlayan Erdoğan'ın oy oranının gecenin ilerleyen saatlerinde %49.5'lere kadar düşmesi, sandık başında bekleyen muhalif partilerin moralini bozmak adına yapılan bir algıydı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ardından da sandıklarda yaşanan bu usulsüzlükler bir adayın oylarının başka adaylara yazılması veya bir sandıktaki oyların tamamının bir adaya yazılması ile devam etti. Çarşamba günü saat 17'ye kadar itirazlar devam ederken Yüksek Seçim Kurulu gelen itirazları değerlendirdi. Yanlışlar düzeldi ama yapılanlar seçime gölge düşürdü. Hem demokrasi hem de milletin iradesine yapılmış olun bu saygısızlık ileride hep konuşulacaktır. Yurt içi ve yurt dışında toplam 201.807 sandıkta oy kullanılırken CHP 2.269 tutanakta farklılık tespit edildiğini açıklayıp itiraz etti. İstanbul, Ankara başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu'da yoğun olarak sandıklarda hatalar görülmesi dikkat çekti. Yüksek Seçim Kurulu veri girişleriyle Islak imzalı sandık kurulu tutanakları arasında çok sayıda ciddi hata ortaya çıktı. Mesela bir sandıktaki 228 oy başka bir aday yazılmış veya 137 oy 121 olarak girilmiş. Bunlar belki genel sonucu değiştirmeyecek gibi görülse de özellikle milletvekili seçimde 100-150 oy ile kazanılan milletvekilliği hesap edildiğinde bir oyun bile ne kadar önemli olduğu görüldü. 14 Mayıs seçiminde dikkat çeken başka bir durum da seçim döneminde Cumhurbaşkanı, bakanlar başta olmak üzere kamu görevlilerinin açılış törenlerini seçim propagandalarına dönüştürmesi seçimin adil ve eşit şartlarda yapılmamasına sebep oldu. Üzüntü verici olan da buna kimsenin aldırış etmemesiydi. Seçim için her şeyi mübah gören anlayışın artık terk edilmesi gerekiyor. Artık İktidara gelindiğinde yapılacaklar anlatılmalı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Erdoğan'ın 27 milyon, ikinci sıradaki Kılıçdaroğlu'nun ise 24 milyon 430 bin oy aldı. Aradaki fark 2,5 milyon. Sinan Oğan ve Muharrem İnce'ye verilen oylar ise yaklaşık 3 milyon civarında. 1 milyon oy geçersiz sayıldı. Sandığa gitmeyen seçmen sayısı ise 8 milyonu geçiyor. 28 Mayıs'ta oy kullanma çağına gelecek 50 bin yeni genç oy kullanacak. İkinci tura böyle bir durumda gidiliyor. Önümüzdeki pazar günü yapılacak ve sadece iki adayın yarışacağı seçimde her iki aday da hem oylarını korumaya hem de seçimden çekilen adayların oylarını almaya çalışacak. İki aday arasındaki makasın oldukça daraldığı ve durumun her iki aday lehine de gözüktüğü, bu seçime giderken 14 Mayıs öncesi yapılan yanlışların ve hataların tekrar edilmemesi, oy çalma, yanlış girme olmadan temiz bir seçim olması milletin en büyük arzusu.
Tahran Radyosu.
Nurullah Gür 21 Mayıs tarihli Sabah gazetesinde Gençlerle Kalkınma başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yüksek verimliliğin yolu teknolojik gelişim ve inovasyondan geçer. Bu noktada genç beyinler ön plana çıkar. Nüfus artış hızını sürdürülebilir seviyelerde korumalı, yaşlı toplum tuzağına düşmemeliyiz. Ekonomide uzun soluklu ve istikrarlı büyümenin anahtarı verimlilik artışındadır. En basit ifadeyle verimlilik belirli bir girdi miktarıyla ne kadar üretim yapıldığının bir ölçüsüdür diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İktisadi kaynakların ne derece etkin, randımanlı kullanıldığını gösterir. Yüksek verimliliğin yolu teknolojik gelişim ve inovasyondan geçer. İşte bu noktada genç beyinler ön plana çıkar. Genç bireyler cesur düşünceleri ve değişimi açıklıklarıyla inovasyon için katalizör görevi görürler. Yeni fikirler getirirler. gelişmekte olan teknolojileri hızla benimserler ve dönüştürücü ilerlemeyi sağlamak için sınırları zorlarlar. Gençlerin doğasında var olan merak, uyum sağlama yeteneği ve girişimci zihniyet, inovasyon kültürünü besleyerek toplumları ileriye taşır. Gelin görün ki birçok ülkede gençlerin nüfusa oranı hızla azalıyor. Toplumlar yaşlanıyor. Bu durum sadece gelişmiş batılı ülkeler için geçerli değil. Japonya'da durum oldukça vahim. 10 yıllardır yüksek nüfusunun nimetlerinden faydalanan Çin'de bile gençlerin ağırlığı azalıyor. Bir taraftan da gerçek anlamda verimliliği artırabilen inovasyonlara imza atmak zorlaşıyor. Nasıl ki bir ağacın üstteki dallarına çıkıldıkça meyveleri toplamak alt dallardakilere kıyasla zorlaşıyorsa, bilim ve inovasyon içinde aynı durum söz konusu. Farklı teknolojiler ve inovasyonlar geliştirildikçe yenilerini ortaya koymak gittikçe zorlaşıyor. Bakmayın siz inovasyon diye yutturulmaya çalışılan ürün, hizmet ve süreçlerin arttığına veya patent sayılarının yükseldiğine. Yeni inovasyonların eskilere kıyasla insanlığa katkıları geriliyor. Verimlilik dostu inovasyonlara imza atmanın zorlaştığı bir dönemde bir de gençlerin sayısı azalınca ekonomilerin dinamizmini kaybetmesi kaçınılmaz oluyor. Genç nüfus noktasında büyük bir avantajımız var. Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla genç nüfus yoğunluğumuz yüksek. Bu avantajı etkin biçimde kullanmak için yeterli zamanımız var. Yeter ki gençlerimizin hayallerini ülkemizde gerçekleştirebilmelerine fırsat verecek eğitim, iş ve sosyal yaşam ortamını onlara sunalım. Teknofest girişiminin nasıl bir heyecanı tetiklediği ortada. Gençlerin merak ve enerjilerini doğru alanlara yönlendirebilecek örneklerin sayısını arttırmalıyız. Burada uyarı niteliğindeki bir gelişmenin altını çizmemiz lazım. Birçok ülkeye kıyasla toplumumuz genç olsa da mevcut durumumuza fazla güvenmemeliyiz. 2009'da %17.2 olan genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı şu sıralar %15.2'di. 2080'de ise oranın %11'e inmesi bekleniyor. Nüfus artış hızını sürdürülebilir seviyelerde korumalı, yaşlı toplum tuzağına düşmemeliyiz.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları uygulaması aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Güzelli Hayat.
Muhterem dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizin birlikteyiz.
Bu bölümde iş ortamındaki iletişim becerileri hakkında konuşacağız.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Bu programda yaptığımız tavsiyeler genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
İş yerinde iletişim becerileri her insanın iletişim alanında ve sosyalleşmede ustalaşması gereken en önemli ve pratik becerilerden biridir. Çünkü bu beceriye sahip olmak insanların hayatlarının gelişmesinde önemli bir rol oynar. İş yerinde ilerleme, kariyer gelişimi ve buna bağlı olarak gelir artışı kişinin yaşam standardını tamamen etkiler.
Herhangi bir işte başarı için deneyim ve teknik beceriler gereklidir. Ancak halkla ilişkiler veya diğer bir deyişle iletişim becerileri kariyer başarısında önemli bir rol oynamaktadır. İletişim alanında yazar ve danışman olan David Parnell'e göre iletişim becerisi bir kişinin başkalarıyla etkileşime girebildiği ve iyi iletişim kurabildiği farklı niteliklere sahip olmak anlamına gelir. Ona göre bazen bu özellikler iki özellikte özetlenebilir. Sevilmek ve iyi bir kişiliğe sahip olmak.
Bu nedenle her kişinin iş alanında ve yerinde ilişkiler kurmak ve iş yerindeki iletişim düzeyini geliştirmek için bir dizi ön koşula ihtiyacı vardır ve bunları karşılaması gerekir. Karşılıklı saygı sadece iş yerindeki iletişim için değil, tüm iletişimimiz için gerekli olan en önemli ilkelerden biridir. Dinleyicilerimizin nerede olurlarsa olsunlar bir insan olduğunu ve bizim ona saygı duymakla, onun da bize saygı duymakla mükellef olduğunu daima aklımızda tutmalıyız. Eğer daha yüksek bir mevkiye sahipsek, bir insanın itibarını daha yüksek bir mevkiden dolayı asla ihlal etmemeliyiz ve birinin elinin altında çalışıyorsak, insan olarak haklarımızı bilmeli ve önemsiz meseleler yüzünden kendimizi önemsiz hale getirmemeliyiz. Saygımız ve itibarımızı sorgulayacak işler yapmamalıyız.
Kibar olmak ve terbiyeli davranmak iş yerinde riayet etmemiz gereken bir diğer ön koşuldur. Çünkü insanlar kibar olanlardan daha fazlasını kabul eder. Benlik saygısına ve öz saygıya sahip olmak da çok önemlidir. Her birimizin hayatta izlediğimiz yola göre inançları, inanışları ve kırmızı çizgileri vardır. Konumumuz uğruna asla başkalarına hedeflerimizi ilerletmek için basamak haline getirmemeli ve istemediklerini yapmaya zorlamamalıyız. İş yerinde iletişim ve çalışma ilişkileri hep dengeli bir süreçte olumlu sonuçlanabilir. Sonuca odaklanmak da önemlidir. Uzun vadeli veya kısa vadeli sonuçlara odaklanmak önemlidir. Aslında iş yerinde iletişim ve ilişki kurmaktan amacımız genel anlamıyla kişisel gelişmemize ve iş ve konumumuza yön verecek bir sonuç elde edilmektedir.
Parnell'e göre insanların dünya görüşleri ve sorunlara ilişkin algıları bizimkinden farklı olduğu için sözcüklerimizde anlamsal belirsizliklerden kaçınmalıyız. İletişim ilkelerinin farkında olan kişiler konuşmalarını anlaşılır kılarak konuşmalarında belirsizlikten kaçınırlar. İletişim becerilerindeki bir sonraki husus hoşgörüdür. Başkalarına karşı hoşgörülü olduğunuzda onlara karşı sabırlı olursunuz ve stresli durumlarda çok soğukkanlı olabilirsiniz. Bu nedenle iletişim becerilerinin temel direklerinden birini gözlemleyebildiğiniz söylenebilir. Ayrıca güvenilir olduğunuzda ve hedef kitlenizde bir güvenlik duygusu oluşturduğunuzda işinizde başarılı olacaksınız. ne zaman ve nasıl empati gösterebileceğini bilmek, iş yerinde başarılı olmanıza yardımcı olabilecek başka bir iletişim becerisidir.
Tahran Radyosu.
Beden dilinin önemi hakkında ne kadar konuşursak yine az. İlişkinin büyük bir bölümü beden dilinden etkilenir ve bu yetenek önemli bir iletişim becerisidir. Aslında insanlarla konuşmasak bile onlarla iletişim kurmak için yeterli değildir. Ayrıca iş arkadaşınız sizinle konuşurken el ve göz hareketlerinize dikkat edeceği de kesindir. İş yerinde dinleyerek ve konuşarak iletişim becerilerinizi geliştirmeniz gerekir. Diğer kişiyi iyi dinleyin. Dinlemenin sadece diğer kişinin söylediklerini dinlemekle ilgili olmadığını, diğer kişinin bakış açısını ve beklentilerini anlamak için beden diline de dikkat etmeniz gerektiğini bilin.
Mizah, başkalarıyla iletişim kurmada çok yardımcı olan başka bir iletişim becerisidir. Gülmekten hoşlanmayan kişi gerilimi ve ihtilafları arttırır. Mizah ile işin baskısını azalttığınızda aslında işinizin ilerleme faktörlerinden birine ulaşmış olursunuz. İş yerinde mutlu olmak iletişiminizi daha etkili hale getirir. Ayrıca muhataplarımızı iyi tanıdığımızda onların durumuna göre konuşmamızı ayarlıyoruz. Bu beceri, yani muhatabın tanınması, çok basit ve ilkel bir durumda olsa da ancak bunu dikkate almamak tek başına ilişkilerde başarısızlığın bir nedeni olabilir. Aslında her kelimenin bir yeri ve her nüktenin de bir yeri vardır.
Ayrıca sorunları çözmeye aktif olarak yardımcı olmaya çalışın. Her zaman sorunlar söz konusudur. Onlarla nasıl başa çıkacağımızı ve sorunu nasıl çözeceğimizi öğrenmeliyiz. İş yerinde aktifseniz, iş arkadaşlarınızın iş yükünü azaltırsanız ve bir iş yerinde iyi bir beceri ve iletişim başarısı sayılır. Ayrıca iyi davranmaya çalışın, teşekkür ederim ve bir şey değil gibi kelimelerin iletişim becerilerinde birçok kullanımı vardır. Gülümsemekle de beraber gelen sözler bize bir şeyi yapma sürecinin sonucundan daha önemli olduğunu hatırlatır. Bu yüzden her zaman iyi davranın ve bu kelimeleri kullanmayı unutmayın.
Her zaman destekleyici olmaya çalışın. İş arkadaşlarınızı cesaretlendirin, mutlu olun ve onları motive edin. Her düzeyde ve seviyede çalışın. Enerjik ve motive insanlarla çalışmayı tercih edenler hep etrafınızda olacaklardır. Açık fikirli olmak aynı zamanda iş yerinde başarı için iletişim becerilerinden biridir. Sadece mesajınızı iletmek yerine diğer kişinin bakış açısını dinlerken ve anlarken açık fikirli olun. Bir kişiyle ve hatta aynı fikirde olmadığımız kişilerle konuşmaya istekli olduğunuzu göstererek daha dürüst ve verimli sohbetler yapabileceksiniz.
İş yerinde başarı için başka bir iletişim becerisi, başkalarıyla olan etkileşimlerinize güvenmektir. Güven, iş arkadaşlarınıza söylediklerinize inandığınızı ve onların da sizi takip edeceklerini gösterir. Özgüven ise basitçe göz teması kurarak veya sert ama samimi bir ton kullanarak gösterilebilir. Soru gibi görünen cümleler kurmaktan kaçının. Ayrıca kaba veya kibirli görünmemeye dikkat edin. Daima diğer kişiyi dinleyin ve ona sempati duyun. Doğru mahkeme başka bir iletişim becerisidir. Bu beceriyi kazanmak için çevremizdekileri ve çevremizdeki dünyayı dikkatlice görmeli ve duymalıyız.
Muhataplarınızı hakkında yeterince bilgi edindikten ve konuşma becerilerinizi güçlendirdikten sonra muhatapları güçlü bir ifadeyle aklınızdan geçeni yapmaya ikna etmenin zamanı artık gelmiştir. Müzakere becerisi yalnızca iş tekliflerini tartışırken ve daha iyi maaşlar ve sosyal haklar alırken değil, aynı zamanda diğer alanlarda da bize yardımcı olur. Bir diğer iletişim becerisi de belagattır. Konuyu ifade etme şeklimizdeki ustalığımız, muhataplar üzerinde en büyük etkiye sahiptir ve onları fikirlerimizi dinlemeye teşvik eder. Belagat becerileri ile etkileşim ve iletişim mümkün hale gelir. Konuşma ve yazma konusunda iyiseniz başarılı olursunuz. Zamanın önemli olduğu ve teknolojinin sürekli iletişim araçlarını geliştirdiği günümüz dünyasında konuları net bir şekilde dile getirmek çok önemlidir.
İletişim becerileri aslında bireysel duyguları tanımak ve bunlara dikkat etmektir. İnsan, duygu ve ruhsal durumunu yeterince bilen kişiler işlerinde daha başarılıdırlar. Bu nedenle insanların yaptıklarından duydukları tatmin ve memnuniyet duygusu iş yerine bağlılıklarını ve katılımlarını belirler. İletişim becerilerini uygulamak, işimize ve amacımıza daha iyi bir bakış açısı sağlar. Bugün hem gerçek hem de sanal dünyada yaşıyoruz. Bu iki dünyadaki iletişim becerilerimiz mantıklı ve ilkeli olmalıdır.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@devliyes.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ankara siyasetinin
İbraniler ve Araplar arasındaki işleyişi.
Değerli dinleyiciler, Ankara siyasetinin İbraniler ve Araplar arasındaki işleyişi adlı programımızın ilk bölümünde sizlerle beraberiz.
Bu programda sizlerle Türkiye'nin bölgedeki dönüşümlü siyasetinin Siyonist rejim, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerindeki etkisinin sebep ve sonuçlarını inceleyeceğiz.
...2002 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi AKP'nin başkanı olarak başbakanlığa gelmesinden sonra Türkiye'nin İbranilerle ve Araplarla dış siyasetinde değişikliğe gidildi. Ankara, Arap ülkeleriyle özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Siyonist rejim İsrail'le arası iyi olan ve Mısır gibi İslamcılara olan desteğini sorgulamak zorunda kalan ülkelerle siyasetini değiştirdi. Bu değişim kendilerini işgal edilmiş bölgenin muhafazakar İslamcı koruyucusu olarak göstermesinden önceydi. Son incelemelerde görülüyor ki Erdoğan, ekonomik krizin yaşandığı, ulusal para biriminin değer kaybının devamı bir durumda, önceliklerini değiştirerek partiyi kurtarmanın yeni bir yolunu arıyor.
Türkiye'nin Siyonist rejimi Mısır'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Suudi Arabistan'a yönelmesinin en önemli nedenlerinden biri, enflasyondaki artış da dahil olmak üzere Türkiye'nin var olan iktisadi sorunlarıdır. Bu ülkenin enflasyon oranı son yıllarda yükselişe geçmiştir. 2022'de en yüksek orana ulaşmıştır. Eylül 2022'de %83,45 ile Eylül 1998'den bu yana en yüksek enflasyon oranına ulaşılmıştır. Enflasyonun bu denli artmasıyla liranın değeri düşmüş ve ulaşım, gıda malzemeleri, enerji gibi tüketim ürünlerinin fiyatı artmıştır. Türkiye ekonomisinin sorunlarından biri ticaret dengesi açığıdır. Örneğin Ağustos 2022'de Türkiye'nin ticaret açığı %159,9'luk bir artışla karşı karşıya kaldı. Bu Ağustos 2021'de %81,4 seviyesinde olan ihracatın ithalatı karşılama oranının Ağustos 2022'de %65,6'ya gerilediği anlamına geliyor.
Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fars Körfezi ülkeleri gibi Arap ülkeleriyle ticaretini geliştirmeye çalışmaktadır. Türkiye'nin 2022 Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ihracat bir önceki yıla göre %29 artarak 303 milyon doları buldu. Erdoğan'ın 2021 başında Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyarette iki ülke arasında çeşitli ticaret ve sağlık alanlarında 13 işbirliği belgesi imzalandı. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'deki yatırımları desteklemek için 10 milyar euroluk bir fon kurmasına yönelik anlaşma da imzalandı.
Fars Körfezi'ndeki Arap ülkeleri Türkiye'nin toplam doğrudan yabancı yatırımının %7'sini oluşturmaktadır. Son 20 yılda Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ekonomisinin finans, teknoloji, sanayi, inşaat, gayrimenkul, sağlık ve ticaret sektörleri gibi çeşitli sektörlerine en çok yatırım yapan ülke oldu. İki ülke arasındaki ilişkilerde tansiyonun düşmesiyle sağlanan istikrar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin özel sektöre girmesini de sağlayabilir.
Türkiye'nin yeni bölgesel politikası doğrultusunda Recep Tayyip Erdoğan 2022'nin Nisan ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Savunma ve ekonomi alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesinin Türkiye ile Suudi Arabistan'ın ikili ilişkileri açısından faydalı olduğunu söyledi. Yapılan müzakerelerin öncelikli amacı iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek ve ikili ilişkilerin önünde yeni engellerin oluşmasını önlemekti. Türkiye ile Siyonist rejim arasındaki ilişkilere gelince, iki taraf son 10 yılda siyasi ilişkilerinde yaşanan gerginliğe rağmen ekonomik ilişkilerini sürekli arttırdılar. Hatta 2016'da 2022'ye kadar olan 7 yıllık süreçte Türkiye ile Siyonist rejim arasındaki ticaret hacmi yaklaşık %10 artarak 6,2 milyar dolara ulaştı.
Tahran Radyosu.
Siyonist rejimin 11. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, iki taraf arasındaki uzun süreli gerginliğin ardından Tel Aviv ve Ankara ilişkilerini normalleştirmek için 2022 Mart'ında Türkiye'ye gitti. Türkiye ile İsrail rejimi arasındaki ticaret hacmi 2021'de 8,1 milyar dolara ulaştı. Bu rakam 2022 sonunda 10 milyar dolara yükseldi. Akdeniz gazı konusunda Siyonist rejimle işbirliği yapmayı planlayan Ankara, gaz için denizden boru hattı ekleyerek Leviathan sahasındaki işgal altındaki topraklardan gazı Türkiye topraklarına nakledecek. Türkiye, bu gazın bir kısmını kendi tüketimi için satın almak ve diğer kısmını da mevcut küresel gaz boru hattını kullanarak Avrupa'ya ihraç etmek istiyor. Türkiye'deki Zorlu Holding şirketi maliyeti 2,5 milyar dolara ulaşabilecek bir boru hattı inşa etmek için İsrail rejimiyle görüşmelerde bulunuyor. Türkiye'nin yönünü Siyonist rejime döndürecek Filistin davasını göz ardı ettiği nedenlerden biri enerji alanındaki çıkarlarıdır.
Türkiye hükümetinin siyasi, ekonomik koşullarını ve Erdoğan ile partisinin sallantılı durumunu anlayan Siyonistler, Türkiye'nin kapasitelerini sinsi bir şekilde kendi uğursuz bölgesel hedefleri için kullanmaya çalışırken bu müzakereler gerçekleşti. Diğer yandan ekonomik kriz, çıkarların gözetilmesi ve kısa vadeli ekonomik çıkarlara odaklanma, yalnızca Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değil, Erdoğan'ı destekleyen ve Filistin'i desteklediğini iddia eden diğer muhafazakar gruplarında İsrail işgal rejiminin karşısında başarısız olmasına neden oldu.
Tel Aviv Üniversitesi Ulusal Güvenlik Uzmanı Gakia Lindenstrauss, Türkiye'nin Araplarla ve Siyonist rejimle ilişkisi hakkında şöyle söylemektedir. Ankara'nın Siyonist rejim, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini normalleştirmesi Türkiye'nin zayıflığının işaretidir. Ekonomik krizin Erdoğan hükümetini olumsuz etkilemesi üzerine Ankara dış politika alanında bir çıkış yolu aramıştır. Türk kamuoyunun dikkatinin yönü dış politika konularından çevrilmeye çalışılmıştır. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik ılımlı bir dış politikanın benimsenmesi yatırımcı çekmeyi amaçlıyordu.
Siyonist rejim Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini ve gelişmesini memnuniyetle karşılayarak İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı sinsi ve düşmanca hedeflerde dahil olmak üzere bölgesel düzeyde siyasi ve güvenlik hedefleri peşinde koşmaktadır. Bu bağlamda Siyonist yetkililer İran'a karşı tavır almanın Türkiye ve İsrail'in ortak çıkarına olacağını iddia etmişlerdi. Öncelikle İran bölgedeki değişiklikler üzerinde tam kontrole sahipti ve ikincisi Türkiye ilişkilerin tarihini, İran'ın bölgedeki konumunu, güç ve kapasitesinin boyutunu çok iyi bilmektedir. Ankara'nın bölgedeki çıkarlarını korumak için İran'la ilişkilerin hayati değerinin olduğunu ve istikrarını korumanın iyi olacağını bilmektedir.
Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızın da sonuna geldik.
Bizi parsi.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehçül Belağa Öğütleri. Nehçül Nehçülbelâ'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Akıllının göğsü sırrının sandığıdır. Güler yüzlülük dostluk bağıdır. Tahammül ayıpların mezarıdır. Sosyalleşme ve insanlarla teamül ve etkileşimde olmak, iyi dostlar edinerek onları elde tutabilmek, hem günümüz modern dünyasında hem her türlü teknolojiden uzak olan eski zamanlarda insanların düşündüğü konulardan biri olmuştur. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehçülbelâ'nın 6. hikmetli sözünde evlatlarının endişelerini gidermek için akıllının göğsü sırrının sandığıdır, güler yüzlülük dostluk bağıdır, tahammül ayıpların mezarıdır diye buyuruyor. İnsanın kalbi sırlar sandığıdır ve anahtarı da dilidir. Ne zaman birinin sırrı açmak istemesek onu kalbimizde saklayacağımızı ve mezara kadar götüreceğimizi söyleriz. Bu yüzden kalbe sırlar sandığı denir. Sandık değerli eşyaların saklandığı yer olduğu gibi insanların sırları da herkesin eline geçmemesi gereken değerli şeylerdir. Bazıları biriyle arkadaş olunca hemen sırlarını paylaşır fakat arkadaşlarının birçoğu çok kısa ömürlüdür ve hatta bugünün dostu yarının düşmanı olabilir. Diğer yandan sırların açıklanması ise insanların iç zafiyetlerini gösterir ve bu da dostlukların temelini zayıflatarak sarsabilir. Bu yüzden akıllı insan arkadaşlarının saygılı ve sağlıklı kalmasını istiyorsa hem kendi sırlarını kalbinde tutmalı hem başkalarının sırlarını açıklamamalıdır. Güler yüzlü olmak da sırdaş olmak gibi arkadaş edinmenin bir diğer gereğidir. Dost bulmak bilindiği gibi kolay değil. Hazreti Ali Aleyhisselam veciz sözü arkadaş bulmak için en kısa ve masrafsız yöntemdir. Üstelik güler yüzlü olmak aynı zamanda insanı güzelleştirir. Bu yüzden gençlik ve ergenlikten güler yüzlü olmayı alışkanlık haline getirmeli ve onun insan çevresindeki şaşırtıcı etkilerini görmeli. Arkadaş edinmenin bir diğer önemli konusu ayıplara tahammül etmektir. Üstelik devam etmesini de garanti eder. Bu yüzden arkadaşlarının kusurları ve ayıplarını görmezden gelmek gerekir. Kimsenin hatasız olmadığını unutmamak gerekir. Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Hoyi şöyle buyuruyor. Mezarın, murdarın kötü kokusu, İçinde gizlediği ve insanları da kirliliklerden koruduğu gibi başkalarının kötü dilliliği ve davranışlarına da dayanmalı ve öfçeyi dindirmeli ve insanların ahlaki ayıplarını göz ardı etmeli. Tabii ki dostların ayıplarını görmezden gelmek ise onları giderme sorumluluğunu azaltmaz. Değerli dinleyiciler, Nehçülbelâ Öğütleri 6. Hikmet İyi Huylu Olmak isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın. Thank you.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın son dönemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İslam İnkılabı Rehberi Anayasa'nın 176. maddesinin uygulamasında Ali Ekber Ahmediyan'ı Yüksek Milli Güvenlik Konseyi'ndeki temsilcisi olarak adadılar. İslam İnkılabı Rehberi bir kararnameyle Ali Şemhani'yi nizamın maslahatını belirleme konseyyeliğine ve liderliğin siyasi danışmanı olarak adadılar. Rahmetli İmam Hümeyni'nin vefatının 34. yıl dönümü merasiminde İslam İnkılabı Rehberi konuşma yapacak. Emir Abdullahyan, Cumhurbaşkanı'nın Jakarta ziyareti İran-Endonezya ilişkilerinde yeni bir sayfanın başlangıcıdır, dedi. Tüm General Selami, Serevan şehitlerinin intikamını alacağız açıklamasında bulundu. Avrupa Birliği, İran'a yönelik yeni yaptırımlar uyguladı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsde.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız çift 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca çift 0-98-21-22-01-36-82 veya çift 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Thank you.